Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems-i 13 İsven 1400, Hicri Kameri 1 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 4 Mart 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından din alemi Sayın Yahya Kamacı ile mübarek 3 ayların fazileti etrafında yapılan röportaj, Peygamber Efendimizin ayı Şaban, Sari Eko'nun 2022 Turizm Başkenti ve İran'ın Dua Harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi Ukrayna'daki olayların Amerika'nın bir macerası olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, çatışma istemiyoruz ama buna hazırız dedi. Emir Abdullayan, İran'ın ilan ettiği kırmızı çizgilere tam olarak riayet edilmesi gerektiğini bildirdi. Amerika, İran'a yönelik ulusal acil durumu uzatma kararı aldı. İran, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı. 10 Siyonist asker yaralandı. Şimdi haberler.
Tahran geçici Cuma namazı hatibi Ukrayna krizinin perde arkasında Amerikan maceraları var dedi. İrna'ya göre Muhammed Cevat Harcı Ali Ekberi bu hafta Tahran Cuma namazı hutbesinde şunları kaydetti. Bugün moduya uygun dekore edilmiş bir cehaletle karşı karşıyayız ve hiç şüphe yok ki Amerikan mafya rejimi bu modern cehaletin zirvesi, sembolü ve tezahürüdür ve kriz yaratan bir rejimdir ve kriz yaşamıştır. Tahran Cuma namazı geçici imamı Ukrayna'daki gelişmeleri atıfta bulunarak yaşananların perde arkasını Amerikan maceraları olarak nitelendirdi ve şunları söyledi. Asıl sebep Amerikan mafya rejimi ve onun batılı müttefikleridir. Tahran geçici Cuma namazı imamı, İran İslam Cumhuriyeti savaşa karşıdır. Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyar ve sivillerin öldürülmesi için ülkelerin altyapılarının tahrip edilmesine karşı çıkanlarla aynı fikirde değildir dedi. Hac Ali Ekber'i Amerika zamanımızın en büyük teröristi olan Siyonist rejimin destekleyicisi ve bölgedeki tüm savaşların suçlusudur. Kendileri de bunu kabul etmişlerdir. Amerika mafya rejimi tüm krizlerin üreticisidir ifadesini kullandı.
İran Homa Havayolu şirketi İranlıları Romanya'dan getirmek için olağanüstü uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Homa Halkla İlişkiler Genel Müdürü Hüseyin Cihani, yaptığı açıklamada şöyle dedi. Ukrayna'da yaşayan birçok İranlı öğrenci ve diğer yurttaşların Romanya'ya ulaştıkları göz önüne alındığında HOMA onları oradan İran'a getirmek için olağanüstü bir uçuş yapmaya hazır. Cihani, Sivil Havacılık Otoritesi ile Romanya Sivil Havacılık Otoritesi arasında gerekli koordinasyon sağlanması ve izinlerin alınmasının ardından olağanüstü uçuşun gerçekleştirilmesi için gerekli planlamanın yapıldığını söyledi. Bu arada Avrupa borsaları Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimin etkisiyle günü düşüşle kapattı. Kapanışta gösterge endeksi İstoks Avrupa 600 %1.96 değer kaybederek 437.58 puana geriledi. Euro dolar paritesi %0.62'lik düşüşle 1.105 seviyesinde bulunuyor. Euronews'a göre cuma günü Paris Menkul Kıymetler Borsası'nda işlemlerin ilk saatinde işlemlerin değeri %1.10 düştü. Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası %1.5 ve Londra Menkul Kıymetler Borsası %0.4 düştü. Hafta boyunca Avrupa piyasaları %4 ile %7 arasında değer kaybetti.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırının ardından dün düzenlenen olağanüstü toplantıda açıklamalar yaptı. Blinken, NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız. NATO topraklarının her santimetre karesini savunacağız, dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi Batı devletlerinin yaptırım tehditlerine rağmen devam ediyor. NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken toplantı öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından NATO'nun çok hızlı şekilde birliktelik sergilediğini söyledi. NATO güvenliğini güçlendirmek için planları hazırladıklarını belirten Blinken, NATO savunma amaçlı bir ittifaktır. Biz çatışma istemiyoruz ama çatışma bize gelirse buna hazırız. NATO topraklarının her santimetre karesini savunacağız, dedi.
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve Rusya'ya uygulanacak yaptırımları görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını bildirdi. Borrell Avrupa için bir sayfa çevrildi. Savaş yeniden sınırlarımızda. Avrupa Birliği gece gündüz çalışıp komşusuna yardım etme kapasitesini gösterdi. Acil bir şekilde Rusya tarafından işgal edilmiş bir komşumuza yardım edebiliyoruz, dedi. Borrell ayrıca Russia Today, Telegram ve Sputnik yayın organlarının Avrupa'da yayın yapmalarının yasaklandığını da bildirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Rusya ile Ukrayna arasında insani bir koridor kurulmasına yönelik uzlaşmayı takdir etti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu ile Kuleba gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna'daki güncel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından dolayı Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu iletti. Çavuşoğlu, bu koridorun bir taraftan vatandaşları tahliye etme imkanını sağlarken diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Viyana'da Dışişleri Bakanlarının bulunmasının ve nihai anlaşmanın duyurulmasının etkili ekonomik garantiler konusu da dahil olmak üzere İran tarafından ilan edilen kırmızı çizgilere tam olarak uyulmasına tabi olduğunu söyledi. Bugün Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell ile İran Dışişleri Bakanı Hüsnü Emir Abdullah'ın arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Viyana'da devam eden nükleer müzakereler konusu ele alındı. Borrell telefon görüşmesinde şöyle dedi. Önümüzdeki anlaşmada İran'ın temel taleplerinin dikkate alındığını ve İran ile 4+1 müzakerelerinin koordinatörü olarak bizler görüşmelerin şu an için nihai bir sonuca ulaştırmak için son aşamasına geldiğini bildirmek isteriz. İran Dışişleri Bakanı da Avrupa Birliği Yüksek Koordinatörü'nün Viyana görüşmelerindeki çabalarına övgüde bulundu. İran'ın iyi ve acil bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu belirterek, Batı'nın acelesi İran'ın kırmızı çizgilerini takip etmesini engelleyemez dedi.
İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili Viyana'da aylardır devam eden müzakerelerde sona yaklaşıldığının duyurmasının ardından dünya pazarında petrol fiyatları düştü. Ham petrol fiyatlarının Ukrayna'daki ihtilaf nedeniyle son günlerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yatırımcılar şimdi nükleer anlaşmayı yeniden ihya etme konulu bu tür müzakerelerin sonuçlanmasıyla birlikte İran ham petrolünün enerji piyasasına gireceğini ve arz konusundaki endişelerin önümüzdeki aylarda azalacağını umuyorlar. Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, Perşembe günü Viyana'da İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan müzakerelerin sona erdiğini açıkladı. Kuzey Denizi Brent petrol bugün %2.2 düşüşle varil başına $110.46 geriledi.
Joe Biden yönetimi İran'a yönelik 15 Mart 1995 yılında ilan edilen ulusal acil durum ilanını uzatma kararı aldı. Amerikan Başkanı Joe Biden konuyla ilgili olarak Kongre'yi bilgilendirdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada 15 Mart 1995'te Amerikan Başkanı'nın İran'a ilişkin ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı. Bu kapsamda İran'daki durumun Amerika'nın ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik teşkil ettiği olağan dışı ve olağanüstü tehditle mücadele etmek üzere ilgili adımları attığı ileri sürüldü.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzadeh, Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzadeh, Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir camide meydana gelen ve en az 30 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı. Hatibzadeh, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılar için acil şifalar dilerken Pakistan hükümeti ve yetkilileri gereken önlemleri alarak terör eylemlerini önlemelidir dedi. Pakistan'da Peşaver kentinde bugün Şii camisine bir bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü, onlarca kişinin ise yaralandığı açıklandı.
İran Cumhurbaşkanlığı Filistin Halkının İnkılabını Destekleme Komitesi Başkanlığı temsilcisi, Filistin spor takımı ile yaptığı görüşmede İran halkının Filistin'e sürekli desteğini vurguladı. Hasan Hakrand, Batı Asya Şampiyonası elemelerine katılmak için Tahran'a gelen Filistinli engelli futbolcularla bir araya geldi. Hakrand söz konusu görüşmede İran ve Filistin halkları arasındaki ilişkilerin derinleştiğini ve İran'ın Filistin halkına verdiği desteğin altını çizdi. Hakrand, Siyonist rejimle savaşın yol açtığı bu ekibin bazı üyelerinin sakatlığı, gaspçı rejimin suçlarının bir işaretidir ama eninde sonunda Kudüs özgürleşecek dedi. Filistin engelli milli futbol takımı Batı Asya Şampiyonası elemelerine katılmak için İran'ın Kiş Adası'na geldi.
İran devrim muhafızları günü arefesinde ordu ve devrim muhafızlarının komutanları ve üst düzey yetkililerinin yıllık toplantısı İran İslam Cumhuriyeti ordusu tarafından Ordu Komuta ve Kurmay Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Ehl-i Beyt'in 3. Nuru İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğumunun yıl dönümü İran'da Muhafız Günü olarak kutlanıyor. Ve bugün ordu ve devrim muhafızları, komutanları ve yetkilileri yıllık toplantısı, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ve devrim muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin yanı sıra diğer komutanların katılmasıyla düzenlendi.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa, 3 Iraklı bakanın petrol ve gaz konularında İran'la müzakere için yakın zamanda Tahran'ı ziyaret edeceğini bildirdi. Ahmet Musa bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada günlük olarak İran'dan 45 milyon metreküp gaz temin etmek istediklerini, fakat şu an bu rakamın 8 milyon metreküple kaldığını bildirdi. Ahmet Musa, biz milli elektrik şebekemizi 8000 megawatt arttırmak istiyoruz. Bunun şartı da santrallere gerekli gazın temin edilmesine bağlı dedi. Musa, Irak'ın elektrik, ekonomi ve petrol bakanlarının üst düzey heyetinin Irak Ticaret Bankası Başkanı ile birlikte İran'ı ziyaret edeceğini söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 154 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6470 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 137593'e, vaka sayısı ise 7.080.217'ye çıktı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Meclis Genel Kurulu'nda yemin etti. Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Celal Adan Başkanlığı'nda toplandı. Daha önce de Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etmişti. Abdülhamit Gül, şahısların kişisel bilgilerini desteklemek amacıyla yaptığı konuşmada, vatandaşların kişisel bilgilerinin kendilerine karşı bir silah olarak kullanılmaması ve şahsiyetleri suikast aracı haline getirilmemesi gerektiğini söylemişti.
Türkiye'de güvenlik güçleri IŞİD terör grubunun muhtemel 7 mensubunu tutukladı. Anadolu Haber Ajansı'na göre dün Ordu'da düzenlenen operasyonda 7 IŞİD zanlısı gözaltına alındı. Bu arada Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Polis ekiplerince 1 Mart Salı günü belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye uyruklu 7 zanlı yakalanmış. İkametlerde ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ve dijital materyallere el konulmuştu. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir terör örgütü DAEŞ mensubu 6 kişinin yakalandığını bildirdi.
Terör rejimi İsrail ordusu sözcüsü, tatbikat sırasında 10 İsrail askerinin yaralandığını söyledi. El Kudüs online haber sitesine göre işgal altındaki toprakların güneyinde terörist İsrail ordusunun tatbikatı sırasında zırhlı taşıyıcının devrilmesi sonucu 10 Siyonist asker yaralandı. Siyonist rejim İsrail medyasından Kanal 14 bu askerlerden 5'inin durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olarak adaylığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili halka açık bir mektup yayınlayarak resmi olarak adaylığını açıkladı. Fransızlar 10 ve 24 Nisan 2022 tarihlerinde 5 yıllık süre için Cumhurbaşkanlığını seçmek üzere sandık başına gidecek.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Birleşmiş Milletler'den Afgan çocuklara yetersiz küresel yardım konusunda eleştiri etrafında. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, şimdiye kadar yaptığı yardımın küçük bir bölümünün Afgan çocuklar için toplandığını bildirdim. Afganistan'daki insani kriz, Ukrayna krizinin gölgesinde kalmış gibi görülse de, Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşu olan UNICEF, Afgan halkının sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak için sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor. Oysa başta çocuklar olmak üzere Afgan halkı, Batı'nın özellikle Amerika'nın siyasi açgözlülüğünün kurbanı olmuştur. Öyle ki UNICEF'in Afgan çocukların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için talep ettiği 2 milyar doların sadece %15'i karşılandı. Uluslararası kuruluşların raporuna göre Afganistan'daki çocukların %50'den fazlası gıda ve ilaç sıkıntısı ile karşı karşıya. Doktor Merveti bu konuda şöyle diyor. Amerika için Afgan halkının özellikle de çocukların durumunun hiçbir değeri yok. Bu nedenle Afgan halkının mal varlıklarına el koymakla onlar için durumu daha da zor bir hale getirmiştir. 2001'den itibaren Amerika Afganistan'ı işgal ettiğinde ve 2021'in sonlarında Afganistan'dan aşağılanmış bir şekilde terk ettiğinde Amerika ve batılı ülkelerin müreffeh ve özgür bir Afganistan yaratma arzusu olmadığı ve tüm çabalarının Afganistan'ı bağımlı ve bağlı hale getirme arzusu açık ve net ortadaydı. Bu gerçek ise askeri, güvenlik ve hatta gıda açısından oldukça belirgindi. Afganistan'ın hava ve kara alanlarında askeri gücünü güçlendirememesi ve Afganistan'ın tarımının haşhaş ve uyuşturucu ekimine bağımlı hale gelmesi, Amerika'nın Afganistan'ı bir Ütopya'ya dönüştürme sloganlarının tamamen yalan, yanlış, kandırmacı olduğunu gösterdi.
Buna ek olarak Tokyo zirvesinde yapılan yardımlar da dahil olmak üzere son 20 yılda Afgan halkına yapılan milyarlarca dolarlık küresel yardımda stratejik endüstrilerin inşası da dahil olmak üzere Afgan halkının sorunlarını temelden çözmeye yönelik değil, sırf batılı şirketler tarafından Afganistan'ı yeniden inşa etme sloganı kılıf altında harcandı ve fiilen bağış yapan ülkelere geri döndü. Uluslararası toplum Taliban ile ilişki kurarak Afgan halkına insani yardım sağlayıp insani bir felaketi önlemeye çalışsa da başta çocuklar olmak üzere Afgan halkının durumunu Amerika'da dahil dünya güçlerinin kendilerine dayattığı sorunlardan kurtarmak için dış yardıma başvurmak iyi bir çözüm olamaz. Son 20 yılda Amerika Afganistan'daki krizi yöneterek ve hesaplı politikalar uygulayarak ülkeyi temel ihtiyaçlarını bile karşılayacak ekonomik ve tarımsal altyapıdan yoksun bıraktı. Siyasi meseleler uzmanı Doktor İsmail bu konuda şöyle diyor. Amerika'nın Afganistan krizini kökten çözme niyeti yok ve ne yazık ki Amerika'daki bazı uluslararası kurumlar da o ülkenin politikalarından etkilenerek adım atıyorlar. Bu nedenle Afganistan halkının sorunlarının çözülmesine yardımcı olacak küresel vaatler yerine getirilmiyor. Her halükarda UNICEF'in Afganistan'daki çocukların kötü durumu konusunda uyarısı uluslararası toplumu Afgan halkının insani sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak için verilen sözleri yerine getirmek ve bu ülkedeki insani krize ciddi şekilde dikkat çekme amacıyla yapılmıştır. Burada sorulması gereken önemli soru bu ülkede çok kötü insani koşullar karşısında Afganistan'ı yöneten Taliban grubunun sorumluluğunun ne olduğudur. Kuşkusuz Afgan halkının sorunlarının çözümünde doğrudan ilgilenecek asıl sorumluluk Taliban'a aittir. Ancak Afganistan'daki insani duruma ilişkin uluslararası raporların bu ülkede bulunan uluslararası ve yerel aktörler için tavizler elde etmek amacıyla bir silah olarak kullanılması Afganistan gelişmelerin geleceğini oldukça endişe verici hale getiriyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Bahreyn Kralı'nın Suudi Arabistan ziyareti etrafında. On gün sonra Bahreyn'deki saldırgan Suudi rejimi askeri saldırısının 12. yılına gireceği bir sırada Bahreyn Kralı Hamd bin İsa Ali Halife Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudi Kralı ile bir araya geldi. Bahreyn Kralı dün 3 Mart 2022'de Arabistan'a giderek Kral Salman bin Abdülaziz ile görüştü. İki taraf arasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Suudi Arabistan'ın Bahreyn ile ilişkisi bağımsız bir devletle ilişki şeklinde değildir. Ali Suud, Bahreyn'e Suudi siyasetlerine tabi olması gereken Riyad'a bağımlı bir devlet olarak görmektedir. Bahreyn 2011'den beri bir halk ayaklanmasına tanık oldu. Bu ülkenin halkı sistematik ve hedefli ayrımcılığa, adaletsizliğe, yapısal şiddete, demografik değişime ve siyasi sistemin diktatörlük yönündeki hareketine karşı protesto gösterileri yaptı. Yaygın protestolarla karşı karşıya kalan Ali Halife rejimi Bahreyn ayaklanmasını bastırmak için Suudi müdahalesi çağrısında bulundu. Bu bağlamda Bahreyn halkının ayaklanmasından bir ay sonra 14 Mart 2011'de harekete geçen Ali Suud güçleri Bahreyn'deki barışçıl protesto hareketlerinin bastırılmasında önemli rol oynadı. Suudi hükümetinin bu yaklaşımına göre Ali Halife rejimi 2011 yılından itibaren Suudi Arabistan'ın bölgesel siyasetlerini tam olarak takip etmektedir. Hamd bin İsa'nın Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyareti, Riyad'a olan bu bağlılığın ve bu ülkedeki halk hareketlerini bastırmak için Suudi Arabistan'ın Bahreyn'deki varlığının devam ettiğinin işaretidir. Dünkü görüşmede iki taraf Bahreyn ile Suudi Arabistan arasında askeri ve güvenlik ilişkilerini geliştirmek için işbirliğini sürdürmesinin önemine de vurgu yaptı. Bahreyn halkı ve siyasi gruplar ülkenin Suudi Arabistan tarafından işgal edildiğine inanıyor.
Diğer bir konuda Bahreyn'in Eylül 2020'de Washington'da eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın huzurunda Siyonist rejimle Abraham Anlaşması'nı imzalamasıdır. Ali Halife rejiminin Suudi Arabistan'a bağımlılığı göz önüne alındığında Maname'nin Riyad'ın olumlu görüşü ve desteği olmadan Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmediği yönünde bir görüş var. Bahreyn'in bu politikasına rağmen Hamd bin İsa ve Kral Salman dünkü toplantılarında Filistin ile Siyonist rejim arasında çatışmanın kapsamlı ve adil bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundular. Halbuki Abraham'ın anlaşması esasen son 18 ayda Filistinlilere karşı daha fazla Siyonist şiddetini artırmıştır. Bahreyn ve Suudi Arabistan kralları arasındaki görüşmelerin bir diğer odak noktası da Fars Körfezi İşbirliği Konseyi içindeki ihtilaflardan ibaretti. Haziran 2017'den itibaren Katar ile Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan oluşan 4 Arap ülkesi arasında gerginlikler ortaya çıktı ve Ocak 2021'e kadar Katar ile ilişkiler kesildi. Suudi Arabistan, Ocak 2021'de Al-Ahla'da Katar ile gerilimi sona erdirdi. Oysa Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar ile ilişkileri canlandırmaya hazır değildi. Bahreyn'in Katar'a yönelik ana eleştirisi El Cezire'nin performansı ve Bahreyn'deki halk protestolarına verdiği destekle ilgili. Buna göre Suudi Arabistan'ın Katar ile ilişkileri düzelse de Fars Körfezi İşbirliği Konseyi içindeki gerilimler tam anlamıyla bitmedi. Bu nedenle dünkü toplantıda Hamd İsa ve Kral Salman Al-Ala toplantısının nihai bildirisinin takip edilmesi ve Katar ile kalan sorunları çözme gereğini vurguladılar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında. Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde özel bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Biz bugünkü sohbetimizde içinde bulunduğumuz 3 ayın fazileti ve idrak edeceğimiz önümüzdeki aylarda Şaban, Ramazan ayının fazileti hakkında konuşmak istiyoruz. Yüce dinimiz İslam'da bu 3 ayla ilgili çok önemli vurgular ve aslında rivayetler vardır. Biz İslam dininde özellikle şimdi Recep, Şaban, Ramazan ayının neden bu kadar önemli bir ay olduğu veya nasıl bir tavsiyeler var kulların kendi ibadetlerinde bu aylardan nasıl faziletlerinden yararlanabilirler şeklindeki buyruklara da kısaca bakmak istiyoruz sohbetimizde. Din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamız bizimle birlikte. Yahya hocam selamlar, hoş geldiniz efendim.
Aleykümselam, hoş bulduk, Allah razı olsun.
Çok teşekkür ederim efendim bizim bugünkü yayınımıza katıldığınız için. Şimdi bu 3 ayın önemi defalarca bizim İslam dinimizde, yüce İslam dininde vurgulanmıştır. Özellikle kulların ibadetlerinde ve yüce Allah'a yakarışlarında bu 3 aydan çok faydalanabilirler şeklinde rivayetler de duymuşuz. Siz bu rivayetleri bizim için biraz açıklar mısınız? Bu 3 ayın önemi nasıldır? Biz nasıl önemle bu 3 ayın faziletlerinden yararlanmalıyız efendim?
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul mu'in. Evvelen siz kardeşlerimizin burada çektiğiniz zahmetler için başarılarınızı dilerken dünyada savaşların yok olmasını ve yerini barışa koymasını yüce Allah'tan dilerim. Ve mazlumların yanında olmak şartıyla zalimleri kendilerine gelmesini dilerken ve aynı zamanda telkin ediyorum bu zalimleri. Dünyada savaşan ve hakkını savunan mazlum İslam ülkelerini de her zaman onların yanında olmakla beraber Allah'tan onlara da yardım ediyorum. Ve çok önemli aylardan ki Allah Tebarek ve Teala bu aylara çok önem vermiş ve belli bir ön hareket olarak, hazırlık olarak vacip ayına insanları hazırlamaktadır. Recep ayı ve Şaban ayı. Recep ayı, Şaban ayı çok önemli bir ay olup Allah Teala insanların bedenini ve ruhunu, canını öylece bir farzı yerine getirmek için hazır bir duruma getirmek istiyor. İşte Recep ayında, Şaban ayında bunlar bir hazırlık ayıdır. Allah-u Teala'dan irtibat kurmak için. Evet, oruç tutmak Recep'te nasıl ki Peygamber Efendimiz'den de hadis vardır ki Recep ayı böylece bitmektedir. Beşte olan bir nehirdir. Herkes bu aydan bir gün veya üç gün veya birkaç gün oruç tutmaya muvaffak olursa Allah-u Teala o güzelim ve eşi benzeri olmayan nehirden onlara içirecektir. Bu bunun sevap mükafatıdır. Allah-u Teala'nın beşte karar verdiği nimete kavuşmak için. Ama diğer mükafatı hazır olması için vacibata ve emri itaat etmek için hazırlık haline kendisini getirmesi veya kendisini ruhsal ve bedensel olarak eğitmesidir. Şaban ayı da aynı şekilde Allah-u Teala zaten birini kendisine has, diğerini Peygamber Efendimiz'e ve diğerini ki Ramazan ayıdır. Vacip ve ibadetin yapılması gereken imtihan ayıdır. Kuluna ay olarak seçmiştir. İşte bunlardan ders almak ve bunları yerine getirebilmek için nasıl buna bir kıyaslama yapayım veya benzeteyim. Bir insan yaz ayından yaz aylarından çıktığında direğmen kış ayına girmesi sakıncalıdır. Ve bedensel olarak da hazmetmesi mümkün değildir. Ateşten çıkıp buza girmenin, buzdan çıkıp ateşe girmenin sakıncaları çoktur. Çünkü Allah-u Teala o bedeni böyle yaratmıştır. Bunu alıştıra ne yapmaktadır? İlkbahar, sonbahar, yaz, kış böylece. Yani insanın bedenini alıştıra bunu yazda da bir sonbahar karar vermiş, o beden alıştıra soğuğa götürmektedir. Çünkü birden girerse zararlıdır. Birden girerse işte o vücut nimeti, cisim nimeti zay olup gidebilir. Evet, farziyete Allah-u Teala, irtibata Allah-u Teala bir hazırlık görmektedir. O da sevaplarıyla, mükafatlarıyla beraber bedeni, ruhu Ramazan ayına, Allah'tan, maşuktan irtibat kurma ayına Allah-u Teala bu iki ayları hazırlık ayı olaraktan karar vermiştir. Bu aylarda önemli olan insan kendi ruhunu ve bedenini terbiye edip Allah-u Teala'dan sağlam bir şekilde, uygun bir şekilde, hazır bir şekilde Ramazanlıkta irtibata geçmesidir.
Evet.
Allah cümlemizi vasıf etsin ve özellikle evet.
Buyurun efendim, devam edin.
Evet. Allah-u Teala bu ayda gördüğümüz gibi bir de içinde biraz siyaset kazandı. Senelerde, 7 senede Amerika, İsrail, Arap koalisyonu, Avrupa koalisyonu hep birlikte Yemen'deki Müslüman kardeşlerimizin üzerine gitmekteler. Nedir? Çünkü onların mezhebi veya inancı işte bizim inancımızdan değil diye. Onların hak hukukunu zayi etmektedir. Kimse şimdiye kadar karşı koymadı ve onların hak hukukunu savunmadı. Suriye'nin üzerine gitmektedir aynen. Irak'ta cinayetler yaratmaktadırlar aynen. DAEŞ'i teşkil verip Müslüman kardeşlerimizin özellikle Şii aleminin üzerine salmaktalar, onların başlarını kesmekteler yine aynen. Ama dikkat et, günümüzde bir Hristiyan veya Yahudi içeren bir savaş başladı. Şu anda zalim güçler Amerika ve Siyonist İsrail, aynı zamanda bunun Avrupa'da olan işbirlikçileri tek olarak, tek vücut olarak Rusya'nın veya o savaşta harekete geçmiş onu savunmaktadırlar. İşte bu da evet. Dünyanın getirisi, adaletsizliği ve hak hukuk tanımamazlığı. İşte biz de bunu kınamakta ve insanlar beşer olaraktan bir arada yaşamalarını, onların inançlarına saygı duyup özellikle bu aylarda savaşların olmamasını Allah-u Teala'dan istiyoruz ve hiçbir zaman savaşlarla ve mazlum insanların, çoluk çocuğun ölmesinden yana değiliz. Allah bizleri bu aylarda ders alıp bedensel ve ruhsal olarak kendini eğitime tabi tutup tek kelimeyle, La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesiyle tekamülüne götüren kişilerden bizler Allah-u Teala karar versin inşallah.
Tahran Radyosu.
Efendim, İslam tarihi açısından da bu üç ayın önemi bayağı vurgulanıyor. Önemli olayların, münasebetlerin bu üç ay içinde olduğu da aşikar ve barizdir. Bu olayların da bu üç ay içinde vuku bulması aynı zamanda anlamlı değil mi sizce?
Tabii çok önemli bir olay ve sorudur. Allah Tebarek ve Teala insanları sınamakla ve aynı zamanda insanları belli bir noktaya hazır edip götürmekle bu olayların vuku bulması, İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın hadislerimizi hatırlasak İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunun da bir başlangıcı olabilir bunlar. Çünkü dünyada bu savaşların olacağı İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhuruna yol açacak, ışık tutacak bir ortam yaratmasından ibarettir. Evet, bunlar hiçbir zaman sebepsiz değildir. Sebebi işte biri de İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunun teşkil edilmesi ve onun planları ve Allah-u Teala'nın isteği de her şeyde mevcuttur. Bu da olabilir ki benim gözüme bazı hadislerde değmiştir bu konuda.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alemi Sayın Şeyh Yahya Kamalcı hocamızla konuştuk. Üç ayın önemi ve fazileti konusu hakkında bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Peygamber Efendimizin ayı Şaban.
İslam takviminde en güzel ve en değerli aylardan biri Şaban ayıdır. Şaban ayı dolayısıyla sizler için kısa bir söyleşi hazırladık.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Değerli dostlar, yaklaşık 2 yıldır koronavirüs adında bir afet tüm dünyayı etkilediği ve hepimizi evlerimizde kalmaya zorladığı bir sırada bereketli Recep ayını geride bırakarak Şaban ayına giriyoruz. Koronavirüs salgını yüzünden ibadi programların lağve edilmesi ve dini etkinliklerin düzenlenmemesi bir yandan ve cemaat namazlarının kılınmaması ve masum imamların kutsal türbelerinin kapanması öbür yandan İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt aşıklarına birçok sevaptan mahrum bıraktı. Fakat birçok dindar kesiminde belirttiği üzere bu virüs de yeni bir sınav sayılır. Bu sınavla lağve edilen programların yerine Allah-u Teala'ya tevessül ve dua etmek ve ilahi yardım talebinde bulunmak gibi bazı alternatif programlarla bu durumu bir fırsata çevirmeliyiz. Nitekim Kur'an-ı Kerim Araf suresinin 205. ayetinde şöyle buyurmakta. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an. Gafillerden olma.
İslam takviminde en güzel ve en değerli aylardan biri Şaban ayıdır. Şaban ayı İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Ebu'l-Fazl aleyhisselam, İmam Seccad aleyhisselam ve vaat edilen kurtarıcı Hazreti Mehdi aleyhisselamın veladetleri gibi çok faziletli günleri içeren bir aydır. Şaban ayı Kameri takviminin 8. ayı, şerefli ve İslam peygamberinin ayı olarak bilinen bir aydır. Rivayetlere göre Allah Resulü bu ayı çok severdi. Bu yüzden bu ayın saatlerini ve anlarını Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak üzere ibadet ve kulluk etmekle geçirirdi. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur. Allah Resulü ne zaman Şaban ayının hilalini görürse Medine kentinde şöyle seslenmelerini emrederdi. Ey Yesrib halkı! Ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Bilin ki Şaban ayı benim ayımdır. O zaman kim bana bu ayda yardım ederse Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Yeah.
Aslında Şaban ayı ile İslam peygamber arasındaki has bağın sırrını bulmayabiliriz. Ama yine de rivayetlerden ve hadislerden anlaşıldığı üzere Şaban ayı Allah Resulüne yönelik sevgimizi daha da güçlü bir şekilde ifade etmek için altın fırsat olduğu anlaşılıyor. Burada yardım etmekten maksat insanın kendisini Allah Resulü ve pak hanedanına yakınlaştırması, günahlardan uzaklaşması ve sonuçta ilahi kata yaklaşmasıdır. İslam peygamberi ümmetini bu ayda ona eşlik etmeye davet ediyor ve bunun için yardım sözcüğünü kullanıyor. Peki ama Şaban ayında nasıl özel olarak Allah Resulü'nün yar ve yardımcısı olunabilir? Büyük Arif Mirza Cevat A. Meleki Tebrizi şöyle diyor. Kim bu büyük davetten haberdar olursa bu davetin kapsamına girenlerden olmaya çalışmalıdır.
Şaban ayında İslam peygamberine yardım etmenin yollarından biri, amellerimizi o Hazretin ve Kur'an-ı Kerim'in belirlediği ahkama uygun hale getirmektir. Yani Allah-u Teala ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin buyurduklarını yerine getirmektir. Bu amellerden biri oruç tutmaktır. Kur'an-ı Kerim'in buyurduğuna göre oruç ibadeti insanda takvayı güçlendirir. Buna göre İslam peygamberinin ümmeti oruç tutarak daha takvalı ve ihlaslı olup o Hazret'e daha fazla benzeyerek yakınlaşabilir.
Tahran Radyosu.
İmam Ali Aleyhisselam İslam peygamberinin davetine pratikte karşılık vererek şöyle buyurur. Allah Resulü'nün bu ayda oruç tutmakla ilgili ridasını duyduğum andan itibaren bu ayda oruç tutma fırsatını hiç kaybetmedim ve ömrüm boyunca da kaybetmeyeceğim inşallah. Allah Resulü de bizzat bu ayda oruç tutar ve bu ibadetini Ramazan ayına dek sürdürür ve şöyle buyururdu. Şaban ayı benim ayımdır ve kim benim ayımda bir gün oruç tutarsa cennet ona vacip olur.
Şaban ayında üzerine sık sık vurgu yapılan ibadetlerden biri de İslam peygamberine selam ve salavat getirmektir. Şia kültüründe bu konunun özel bir yeri vardır. Öyle ki Allah Resulü cimri insanı tanımlarken şöyle buyurur. Gerçek cimri yanında benim adım söylendiği zaman bana selam göndermeyen kimsedir. Allah Resulü salavatın niteliği hakkında da şöyle buyurmuştur. Bana salavat getirirken sesinizi yükseltin zira gönüllerde nifak duygusunu yok eder.
İmam Hümeyni Esrar-ı Salavat adlı kitabında İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin faziletleri hakkında şöyle yazıyor. İslam peygamberine selam ve salavat getiren kimse, amelleri getirdiği selam ve salavatla çelişmemesine özen göstermelidir. Zira salavatın ruhu saygı ve ikramdır ve selam ve salavatın ruhu eziyet ve tacize karşıdır. O vakit ne zaman İslam peygamberi ve pak hanedanına selam ve salavat getirdiysen veya dilden Resulullah'a selam verdiysen amellerinle onu eziyet etmemeye de özen göstermelisin. Yoksa sözünle amelin birbirinin tersi olur zira senin amellerin Allah Resulü ve masum imamlara sunulduğu yönünde birçok rivayet vardır.
Dinin önde gelen büyüklerinin Şaban ayında üzerinde durdukları amellerden biri ise Allah-u Teala'ya münacat etmektir. Bu münacatlardan biri Şabaniye münacatıdır. Bu münacatı Emirül Mü'minin Hazreti Ali aleyhisselam evlatları bu ayda yerine getirirdi. Bu münacatta kulun Allahu Teala ile ilişkisi ve saygı gösterisi ve yüce Allah'a dua ederek istiğfarda bulunması ve varlık alemini yaradan Allah'a münacatın narin ve latif istidlallere geçiyor. Yine bu münacatta ilahi kata yaklaşmanın anlamı açık ve net delillerle beyan edilerek insanların bu bağlamda şüpheleri gideriliyor.
Şabaniye münacatı bu ayın en önemli amellerinden biri olarak zikrediliyor ve bu amelden gaflet edilmesi bu ayın tüm hayırlarından ve iyiliklerinden gafil olma anlamına geldiği belirtiliyor. Şabaniye münacatının bir bölümünde şöyle okumaktayız. Ey yüce Rabbim, gönül gözümüzü sana bakmak üzere aydınlat. Varsın bu gözler ve bu gönüller nur perdelerini aralayarak senin makamının azametine ve yüceliğine bağlansın ve ruhumuz seninle irtibatın sayesinde nefsani heva ve heveslerimize galip gelsin.
İlahi kata yakınlaşmada gündeme gelen konulardan biri, insanın peygambere ve masum imamlara itaat etmesidir. Zira bu itaat, insanı her geçen gün daha da nurani olacağı ve manevi gelişmesi sayesinde içindeki her türlü kötülükten arınacağı ve ilahi kata bağlanacağı konuma ulaştırır. Yine son ilahi hüccet, Hazreti Mehdi aleyhisselamın Şaban ayında dünyaya gelmesi ve o Hazrete itaat edilmesi de Şaban ayında Allah Resulüne yardım etme anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim en iyi elbise takva elbisesi olduğunu buyurur. Takva demek, dünyevi kötülüklerden uzaklaşmak, böylece Allahu Teala katına uzanan yolu açmak demektir. Mübarek Recep ve Şaban ayları insanın takvasını geliştirme ve son ilahi hüccete yakınlaşma fırsatıdır.
Genel bir anlamda Şaban ayı İslam peygamberinin siyeri ve yolu olan ve bize de davet ettiği her türlü hayır ameli yerine getirme ayıdır. Rivayetlere göre Allahü Teala Şaban ayının ilk gününde cennet kapılarına açılma emri verir ve Tuğba ağacına dallarını dünyaya yaklaştırmasını buyurur. Buna göre kim bugün de bir hayır amelde bulunursa, müstahap namaz kılarsa, kim bugün de oruç tutarsa, insanları barıştırırsa, başkasından alacağını bağışlarsa, başkasının borcunu eda ederse, bir yetimin bakımını üstlenirse, Kur'an-ı Kerim tilavet ederse, Allahü Teala'yı anarak nimetlerini sayar ve şükrederse, bir hastayı ziyaret ederse, ebeveynine iyilikte bulunursa, bir cenazeyi kaldırırsa, musibet zedeleri teselli ederse, herhangi bir hayır ameli yerine getirirse, mutlaka Tuğba ağacının dallarından birine asılır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin ayı olan Şaban ayı ve faziletleri hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sari, Eko'nun 2022 Turizm Başkenti.
Değerli dinleyicilerimiz, İran'ın Sari kentinin 2022 yılında Eko ülkelerinin turizm başkenti seçilmesi dolayısıyla sizler için hazırladığımız tanıtım programında birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Sari kenti 6000 yıllık mazisiyle İran'ın Sarı Geyik adıyla bilinen geyiklerin barındığı ve Turunçgiller Diyarı gibi lakapları taşıyan İran'ın güzel kentlerinden biridir. Ancak bu sene Sari kenti yeni bir lakapla onurlandırıldı. Öyle ki bu yörenin kültürel, sosyal ve turizm kapasitelerinin tanıtılması için çok değerli bir fırsat oldu. Evet, Sari kenti 2022 Eko ülkeleri turizm başkenti seçildi.
İran, Türkiye, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan üyesi oldukları İktisadi İşbirliği Örgütü Eko üye ülkeler arasında ve dünya ile ticari ilişkileri geliştirmek ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı yakalamak amacıyla kurulan bir teşkilattır. 1964 yılında İran'ın önerisi üzerine RCD Bölgesel İşbirliği Örgütü İran, Pakistan ve Türkiye tarafından kuruldu. Ortak dini ve kültürel değerler, ortak tarih, coğrafi bağlantı ve siyasi konularda benzer tutumları sergilemek RCD'nin başarılı bir örgüt olmasının başlıca etkenleriydi.
1993 yılında RCD üyeleri bu örgütü yeni bir ad ve yeni bir misyonla ihya etmeye karar verdi. Böylece örgütün adı İktisadi İşbirliği Örgütü Eko olarak değişti. Eko'nun daimi sekreterliği Tahran'da faaliyete başladı ve amaçları şu şekilde açıklandı. Sosyal, iktisadi, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanlarda karşılıklı işbirliğini geliştirmek, üye ülkelerin birbiri ve dünya ile irtibatını geliştirmek üzere ulaştırma altyapılarını geliştirmek, kültürel bağları pekiştirmek.
Eko üyesi olan ülkelerin toplam nüfusu yaklaşık 500 milyon kadardır. Bu nüfus tarihi, din, kültür, hatta dil bakımından ortak mazileri vardır ki bu da üye ülkeler arasında turizm sektöründe önemli bir kapasite oluşturur. Eko ülkeleri turizm bakanları 3. oturumunda 2020 yılından itibaren her yıl bir kent üye ülkelerin turizm başkenti olarak seçilmesini kararlaştırdı. Oturumda Tacikistan'ın başkenti Duşanbe 2020 yılında Eko'nun turizm başkenti seçildi ve daha sonra koronavirüs salgını yüzünden bu karar 2021 yılı için uzatıldı. Şimdi ise Sari kenti 2022 yılında Eko ülkelerinin turizm başkenti olarak bu ülkeleri ağırlamaya hazırlanıyor. Erdebil kenti de seneye aynı şekilde turizm başkenti oluyor.
İran'ın kuzeyinde yer alan Mazenderan eyaletinin merkezi Sari kenti, kuzey yöresinin en büyük kentlerinden biridir. Sari aynı zamanda İran'ın en eski kentlerinden biri. Sari halkına Sarevi deniliyor. Sari, Elbur Sıra Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alan ve geniş bir ova ve Sıra Dağları'nın yamacı olmak üzere iki bölgeden oluşan bir kenttir. Sari kentinin iklimi yaz aylarında ılıman ve nemli ve kış aylarında soğuk ve nemlidir. Dağlık alanı, ormanı ve deniziyle Sari kentinin genel iklimi ılıman ve nemli sayılır.
Sari'nin yerli olmayan nüfusu çok azdır. Sari halkının Kahir çoğunluğu Tiberi etnik grubundandır ve Mazenderan yöresinde konuşulan dilin bir şivesi olan Sarevi şivesiyle konuşur. Sari'de medeniyetin mazisi taş, bakır evresine dayanır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılarda ise 6000 yıllık çanaklar ve taştan yapılan eşyalar bulunmuştur.
Tahran Radyosu.
Sari kenti İran'ın doğusunu merkeze bağlayan karayolu üzerinde yer alması itibariyle özel önem arz eden bir kenttir. Bu kent kuzeyden Hazar Denizi, güneyden ise orman ve ırmakla çevrilidir. Sari İran'ın kuzeyinde yer alan diğer kentler gibi turunçgillerin, pirinç ve süt ürünlerinin üretici merkezlerinden biridir. Sari aynı zamanda İran'ın önemli turistik merkezlerinden biridir. Birçok tarih ve doğal cazibesi söz konusudur. İran İstatistik Kurumu'nun 2017 raporuna göre Sari kenti yaz aylarında 2 milyon turisti ağırlayarak İran'ın birinci turistik kenti seçildi.
Coğrafi konumu Hazar Denizi ve Alborsra Dağları arasında yer alması bu bölgede yaban hayatında çok çeşitli olmasına vesile olmuştur. Nitekim bölgede dağlarda, ormanlarda, ovada yaşayan çok sayıda hayvan türü, ayrıca yerli ve göçmen kuşlar ve deniz canlıları Sari yöresinde çok güzel bir ekosistem oluşturmuştur. İran takviminde 4 Temmuz günü Sari günü olarak adlandırılmıştır. İran'ın mitolojik kahraman Areş'in İran sınırlarını belirlemek üzere attığı oku bu mekanda attığı rivayet ediliyor.
Öte yandan Safevi krallar da Sari kentine ilgi duyuyordu ve Safevi iktidar döneminde bu hanedanın yazlık başkenti Sari çevresinde inşa edildi. Kaçar kralı Aga Muhammed Han da Sari'de İran'da saltanat iddiasında bulundu ve başkentini de Sari ilan etti. Kentin kuyumcuları mücevherlerle bir taç yaptı ve Aga Muhammed Han Nevruz Bayramı'nda Sari'de bu tacı başına koydu. Kaçar kralı Kafkasya'ya feshetmek ve tüm yerel hükümdarları ve emirleri bastırarak itaat etmeye zorlamak ve birçok yöreyi ele geçirmenin ardından Tahran'a doğru yola çıktı ve bu kenti başkent ilan etti.
Ancak Sari kentinin gelişmesi ve büyümesi Kacarlar iktidarından sonra gerçekleşmeye başladı. Nitekim yeni şehircilik düzeni de o günden bu yana devam etti. Sari İran'ı baştan başa kat eden demiryolu projesinin inşaatına başlandı ilk kentlerden biriydi. Sari kentinin içinde ve doğusunda Tecen ırmağı akıyor. Günümüzde bu ırmağın kıyısında iki büyük park inşa edilmiş bulunuyor ki her biri ötekinden güzeldi.
Bu arada Sari'nin kent merkezinde de sayısı turistik cazibenin varlığı dikkat çekiyor. Sari'nin merkezinde tarihi doku yayılmış ve diğer İslami beldeler gibi içinde Ulu Cami, çarşı ve kervansarayla inşa edilmiştir. Şimdiye kadar iki korkunç yangından sağ kurtulmayı başaran Sari Ulu Cami, Sari Çarşısı, Vekil, Tebrizi ve Hazret Kervansarayları kentin hem tarihi cazibesi sayılır hem yöre halkının asil kültürünü turistlere anlatır.
Mazenderan eyaleti ve merkezi Sari aynı zamanda İran'ın Güneşspor'un onurlu yörelerinden biridir. Nitekim günümüzde Mazenderan eyaleti ve Sari kenti birçok uluslararası güreş hocası, güreş salonu, uluslararası güreş hakemleri ve güreş kulübü bakımından ülke genelinde birinci sırada yer alıyor. İran'ın birçok ünlü güreşçisi bu kentten çıkmış, İran ve uluslararası platformlarda renkli madalyaları ile spor camiasına büyük onurlara vesile olmuştur.
Öte yandan Sari yöresi tarihi ve doğal cazibeleri bakımından da oldukça zengindir. Gerçi doğal cazibeleri bakımından daha çok ilgi çekiyor. Sarı yöresinde Deşirnaz sit alanı yaklaşık 55 hektarlık bir alandır ve İran'ın sarı geyik adı ile bilinen geyik türünün barındığı bölgedir. Deşirnaz sit alanı geniş bir ovada ormanlarla çevrelidir ve İran'ın sarı geyiği bu alanda korunurken her yıl bu bölgede üreyen ve yetişen bu geyik türü esas barınağı olan Karun ve Dez ırmaklarının çevresine intikal ettirilir. Bu geyiklerin bazıları ise Urmiye göletinde yer alan Eşk adasına yerleştirilir.
Deşirnaz sit alanı doğayı ve yaban hayatı sevenler için oldukça güzel ve cazip bir bölgedir. Turistler çevre korumundan özel izin alarak bu alanı gezebilir ve sarı geyik ve diğer hayvan türlerini seyrederek zevk alabilirler. Deşirnaz sit alanı telden duvarlarla çevrilidir ve sarı geyikleri bu duvarların ardından görmek mümkün. Bu bölge ayrıca İran'ın eşsiz ekosistemlerinden biri olan Hirkani ormanları ile kaplıdır. Bölgede bulunan 500 kadar bitki türü ise bölgeyi doğa gezginleri ve biyoloji ve botanik uzmanları için cazip hale getiren etkenlerden biri sayılır.
İran'ın ve hatta dünyanın ender rastlanan travertandan basamaklı çeşmesi Badab Surt ise Sarı kentinin yakınlarında Erez köyünde yer alır. Bu çeşmeler deniz seviyesinden 1841 metre yüksekliktedir ve farklı renklerde, kokularda, tatlarda ve hacimde değişik çeşmelerden oluşur. Çeşmelerin çevresinde biraz demir çökertileri dikkat çeker. Burada akan sular yıllar boyunca dağın yamacında yüzlerce katta ve onlarca basamakta çok güzel havuzları turuncu, sarı ve kırmızı renklerde ve farklı boyutlarda oluşturmuştur. Bu katlar ve basamaklar gerçekte Badab Surt çeşmelerinin esas cazibesidir. Nitekim çeşmenin dağın yamacında yer alması ve güzelliği özellikle güneş batarken göz kamaştırır.
Sarı çevresinde bir başka doğal güzellik Hazar Denizi'nin üvey kardeşi olarak bilinen Mianşe ya da diğer adıyla Çurat Göleti'dir. Gölet Sarı kentinin 50 kilometre güneyinde yer alıyor. Bu göletin yüz ölçümü yaklaşık 2,5 hektar kadardır ve 1939 yılında bölgede meydana gelen bir depremin ve toprak kaymasının sonucu bir çeşmeden akan suyun yolunun kapanması ile oluşmuştur. Gölet derin ve sert eğimli bir vadide yer alıyor ve çevresini de eski ormanlık alanlar kaplıyor. Gölet elips şeklindedir ve derinliği yılın mevsimine ve düşen yağmura göre değişir.
Şimdi ise yöre halkı koronavirüs salgının bir an önce son bulmasını ve Sarı yöresi turizm bakımından eski günlerine geri dönmesini umuyor. Sarı kenti deniz, dağ ve ormanlık alanları yakınlığı itibariyle fevkalade bir doğadan yararlanıyor ve içinde çok sayıda göleti, zirveyi, yaban hayatı ve eşine ender rastlanan hayvan ve bitki türlerini barındırıyor. Sarı demir yolları da bu yöreyi İran'ın başka bölgelerine ve Asya'ya bağlıyor. Kentin havalimanı da her gün çok sayıda uçak seferlerini ev sahipliği yapıyor.
Kuşkusuz koronavirüs salgını sona erdikten sonra Sarı bir kez daha turistlerin gözde uğrak yerinden biri olacaktır. Nitekim Eko ülkelerinin turizm başkenti seçilmesi de bu ülkelerin turistleri için hedef mekanlardan biri olmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Değerli dinleyiciler, İran'ın Sarı kentinin 2022 yılında Eko ülkelerinin turizm başkenti seçilmesi dolayısıyla sizler için hazırladığımız tanıtım programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve elde edilmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici güzelliklere sahiptir.
İran'ın dört bir yanındaki bu olağanüstü büyüleyici doğa harikalarını anlattığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizleri Taht-ı Süleyman Gölü'ne götüreceğiz.
İran'ın kuzeybatısında ve Batı Azerbaycan eyaletinde Taht-ı Süleyman Gölü adında İran'ın gizem dolu bir diğer doğa harikası bulunuyor. Bu göl Taht-ı Süleyman tarihi alanının merkezinde bulunuyor. Aslında bu kompleksin atan kalbi sayılıyor. Binlerce yıl geçmişiyle suyu en derinliklerden tazyikli bir şekilde yeryüzüne iten kireçli bir su kaynağı.
Bu göl Hicri Şemsi 1316, Miladi 1937 yılında İran'ın tarihi eserler listesinde kayda alınırken, Hicri Şemsi 1382, Miladi 2003 yılında ise İran'ın dördüncü eseri olarak UNESCO'nun dünya listesine alındı. Günümüzde birçok yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Taht-ı Süleyman Gölü ile sizleri daha yakından tanıştırmak istiyoruz. Bizden ayrılmayın.
İran'ın kuzeybatı kesiminde Tekab kentinin 45 kilometre kuzeydoğusunda 12 hektarlık bir genişliğe sahip tarihi bir mekan vardır. Burada miladi 224-651 yıllarında Sasaniler döneminden geriye kalan Azergoşasp ateşkedesi, Anahita tapınağı ve Husrev eyvanı ile çevrelenmiştir. Bu kompleksin ortasında ise her zaman jeoloji, arkeoloji, ayrıca mitolojik ve dini konularda uzmanlar tarafından ele alınan ve hakkında birçok tahmin yürütülen bir göl bulunuyor. Hiç şüphesiz Taht-ı Süleyman binalarının yapımı ve kullanılması kesinlikle bu göl ve su kaynağına bağlıdır ve onun etkisi yadsınamaz.
Taht-ı Süleyman Gölü'nde kaynayan su kaynağı hakkında birçok efsane anlatılmıştır. Bazıları Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kendi asasını yere vurduğu noktada bu su pınarının kaynamaya başladığı ve zamanla göle dönüştüğünü belirtiyor. Bu gibi efsanelerin yanı sıra uzmanların araştırmaları ise gölün bulunduğu yerde binlerce yıl önce kireçli bir su kaynağı çıkmaya başladığını gösteriyor. Bu kaynağın ağzı muhtemelen 1 metreden daha azdır. Başlangıçta herhangi bir göl yokmuş. Fakat sudaki kireçlerden kaynaklı tortular zamanla birbiri üstüne birikmeye başlamış ve su kaynağının dış cephesini oluşturmuştur. Yine zamanla su kaynağının çevresi daha da yükselerek binlerce yılda etrafında saksı gibi büyük bir ağız oluşturmuştur. Böylece uzun yıllar boyunca yüksek bir tepenin üstünde firuze renkli bir göl oluşmuştur.
Tahran Radyosu.
Gölün derinliğinden kesin bir bilgi elde olmadığı zamanlarda birçok insan ne yazık ki burada boğdular. Fakat yıllar sonra dalgıçların göle girmesiyle Süleyman Gölü'nün merkezindeki derinliğin muhtemelen 100 metreden daha fazla oldu. Güney ve batısında derinliğinin 35 metreye ulaştığı anlaşıldı. Gölün suyu kireçli tortularla doludur. Öyle ki 15 metre derinlikten sonra hiçbir ışık yok ve hiçbir şey görünmüyor. Bu yüzden her zaman gölün yüksek derinliği ve suyun içindeki yüksek oranda kireçli tortular uzmanların çalışmaları ile büyük engeller oluşturmuştur.
Göle ilk kez girenler bir Alman heyetti. Onlar gölün ortasında 100 metre derinliğinde bir çukur ve gölün çevresinde 10 su giriş kanalını buldular. Fakat suyun içindeki tortular ve yüksek baskı onların gölün içinde herhangi bir şey keşfetmelerini engelledi. Almanlardan birkaç yıl sonra İranlılar göle girdiler. İranlı dalgıçlar suyun içindeki tortuların çok yoğun olduğunu, öyle ki 3 metre derinlikte görüş mesafelerinin 2 metreye düştüğü ve 15 metreden neredeyse sıfır olduğunu belirttiler.
Suda asılı tortular güneş ışınlarının suyun içine girmesine izin vermiyor ve el fenerlerinde ışığı onlar için sadece 30 santimetrelik bir mesafeyi aydınlatabiliyor. Son zamanlarda araştırmacılardan bir grup ileri ve modern araçlarla gölün derinlikleri hakkında bazı bilgiler edinebildiler. Gölün derinliklerinde hazinelerin bulunması hakkında birçok efsane dolaşıyor. Fakat şimdiye kadar yapılan araştırmalarda böyle bir ize rastlanmadı. Belki gelecekte yeni araçlarla yapılacak araştırmalar bu maceranın gizemini çözer.
Tahti Süleyman Gölü, yeryüzü ana enerji çakralarından biridir. Yeryüzünün çakraları vasıtasıyla nefes aldığı söylenir. Bu yüzden çakraları ziyaret etmek insanların ruhsal ve fiziksel sağlığına yardımcı olabilir. 1965 yılında İngiliz bilim insanı James Lovelock tarafından gündeme gelen Gaia teorisi uyarınca dünyanın yaşayan ve bilinçli bir ruhu var ve buna göre 16 enerji halkası tıpkı manyetik yüklü sinirler gibi dünyayı çevrelemiştir. Bu enerji halkaların kesiştiği noktalar ise 52 çakra veya döngü oluşturmuştur ki üç başı Mısır piramitleri, Kabe ve Taht-ı Süleyman'dır.
Bu gölette çok yüksek oranda tuz ve kireç bulunması nedeniyle insan veya hayvanların içmesi için uygun değil ve sindirim sorunları oluşurur. Bu yüzden Taht-ı Süleyman Gölü'nde hiçbir canlı varlık bulunmuyor. Sadece yüzeyde birkaç kırmızı balık ve akvaryum balıkları görünüyor. Gölün etrafında yüzmek yasaktır uyarı tabelaları asılmıştır. Böylece turistlerin gölün güzelliğini aldanmamaları ve kendilerini ölüm tehlikesine atmamalarına çalışırmıştır. Bu arada bu doğal cazibenin güzelliğini ve ihtişamını yaşamak için en uygun dönem ilkbahar ve yaz aylarıdır.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizleri İran'ın bir diğer doğa harikası ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı www.parsude.com üzerinden bizleri takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız ise 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.